Matta 13. bölüm 24. ayette deliceler benzetmesi başlıyor. İsa onlara başka bir simgesel öykü anlattı. Göklerin hükümranlığı tarlasına tohum eken bir adama benzetilebilir. Değerli dostum, Rab İsa Mesih bu benzetmesinde bir önceki benzetmesinin yani tohum ve ekinci benzetmesinin devamını sürdürüyor. Bir önceki benzetmede bize ekilen tohumdan ancak dörtte biri ürün verdiğini söylemişti. Ekilen tohumun geriye kalan kısmı dörtte üçü ürün vermedi. Çünkü dinleyicileri Rabbin sözünü kendi hayatlarında uygulamadılar. Yani bunlar kurtuluş bulmamış olan insanlardı. Tanrı sözünü işitenlerden sadece dörtte biri olumlu tepki gösterip kurtuluş bulmuştu. Günümüzde de topluluklarda verilen vaazlara baktığım zaman daha düşük bir başarı oranı görüyorum. Rabbin sözünü vaaz ettiğim zaman dinleyicilerimden onda biri olumlu bir tepki gösterip Rab İsa Mesih'i kabul edecek olsa buna çok sevinirdim. Rabbin diğer hizmetçilerine sordum. Aynı tecrübeyi yaşadıklarını söylediler. Çok iyi tanıdığım bir vaazcı bana kendi topluluğunda koltukları dolduran insanlardan ancak %3'ünün gerçekten Mesih'e iman ettiği kanısında olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi ruhsal savaşımızda başarı oranlarımız o kadar da iyi değildir. Ama yine de Rab İsa'ya iman eden her can için Rab'be şükrolsun. Şimdiki çağda yaşamakta olan bizler Tanrı egemenliği döneminde yaşıyoruz ve bu dönemde Rabbin sözü bir tohum gibi saçılmalı, çeşitli topraklara ekilmelidir. Bu benzetmede bunu görüyoruz. Şimdi günümüzün dünyasında Tanrı egemenliğinin bir başka yönünü göreceğiz. Burada tarlaya iyi tohum eken bir adamı görüyoruz. Matta 13:25'te şöyle diyor, gece vakti herkes uyumaktayken düşman geldi, buğdaylar arasına delice ekti ve sıvışıp gitti. Kimin uyumakta olduğuna dikkat edin. Adamlar uyurken düşman geldi diyor. Unutmayalım ki ekinci Rabbin kendisidir. Rab ne uyuklar, ne sayıklar, ne de uykuya dalar. Düşman şeytandır ve iyi tohumların arasına delice tohumunu eken de odur. Delice tohumu nedir? Yanlış doktrin, yani sahte öğreti, yanlış öğreti. Ne yazık ki günümüzde bu gibi tohumlar sürekli olarak ekilmektedir. 26. ayette, uzun sürgünler büyüyüp ürün verince deliceler de arada sırıttı diyor. Buğday ile deliceler bir arada büyümeye başlayınca bunları birbirinden ayırt etmek çok zordur. Günümüzde yaygın olan birçok sapınç, kült ve yanlış öğreti var ki ilkin kulağa hoş gelebilir. Bu öğretilerin gerçek öğretiden farklı olduğunu ilkin fark edemezsiniz. Belki 12. ya da 13. derse geldikten sonra bir şeyler sezinlemeye başlarsınız. İşte bu son derslerde kendi doktrinlerini, kendi yanlış öğretilerini sunmaya başlarlar. Birisi bir gün bana gelip şöyle dedi. Şu adamı eleştirmeni doğru bulmuyorum. Onun vaazlarını dinledim ve baktım ki gerçekten müjdeyi duyuruyor. Evet kardeşim, ara sıra müjdeyi duyuruyor olabilir. Ama bunun yanı sıra neler öğretir? Bunu sormalısın. Asıl sapınç öğrettiği diğer şeylerdedir. Ne yapıyor? Buğday arasına delice tohumları saçıyor. Şimdi göreceğiz ki ekinci delice tohumlarını kimin ektiğini biliyor. Matta 13:27-30 ayetler arasında şöyle diyor. Çiftlik sahibinin uşakları gelip efendi dediler. Tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler de nereden türedi? Adam bu işi yapan bir düşmandır diye yanıtladı. Uşaklar da kendisine bir öneride bulundular. Gidip onları toplayalım ister misin? Ama o sakın dedi. Ola ki deliceleri toplayayım derken onlarla birlikte buğdayı da kökünden sökersiniz. Bırakın biçim vaktine kadar bir arada büyüsünler. Biçim vakti biçicilere buyruk vereceğim. İlkin deliceleri toplayın, yakmak için demet yapıp bağlayın, buğdayı da ambarıma koyun diyeceğim. Bu önemli resmi olduğu gibi görüp gerçek yorumunu yapmamız gerekir. Rab deliceleri sökmeye girişmeyin diyor. Hem buğdayın hem de delicelerin birlikte büyümesine izin verin. Sonunda başaklar olunca hangisinin buğday ve hangisinin delice olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Birisi bana gelip soruyor, ne diyorsunuz vaazcı efendi? Dünyamız iyiye gidiyor mu? Ben hemen cevap verip diyorum ki, evet, ben dünyamızın iyiye gittiğine inanıyorum. O zaman birisi bana gelip soruyor, ne diyorsun, dünyamız kötüye doğru gidiyor mu? O zaman da ona, dünyamızın kötüden daha kötüye gitmekte olduğu kanısındayım diyorum. İki soruya bu şekilde cevap verdiğimi duyan bir başkası bana gelip diyor, siz ne yapıyorsunuz? İkisi arasında bir yolu mu takip ediyorsunuz? Siz böyle bir insan değilsiniz. Gerçek pahasına insanları hoşnut etmek isteyen tipten bir kişi değilsiniz. Doğru. Ama aslında verdiğim her iki cevap da doğruydu. Buğday büyüyor. Ve aynı zamanda deliceler de büyümekte değerli dostum. Buğday başaklanmaya doğru ilerliyor. Bu açıdan dünyamız iyiye doğru gitmektedir. Günümüzde tecrübe ettiğimiz kadar Tanrı sözünün eskiden bu kadar olanaklarla öğretildiğine tanık olmadık. Bunun için Rab'be şükrediyorum. Aynı zamanda Tanrı sözünü yürekten seven ve ona bağlanmak isteyen değerli Mesih inanlıları vardır. Bu buğday taneleri büyümektedir. Bu açıdan iyiye gidiyor. Aynı zamanda bilmeliyiz ki dünyamız kötüye doğru gitmektedir. Birçok delice gelişip büyümektedir. Buna rağmen Tanrı sözünden öğrendiğim şudur ki, bize düşen görev Tanrı sözünü duyurmak, tohumu ekmektir. Etrafı dolaşıp da deliceleri sökmeye çalışmak boş bir uğraştır. Çünkü deliceleri sökmeye çalışırken bazı buğdayları sökmüş olabiliriz. Bize düşen görev, değerli dostum, deliceleri sökmek değil, buğday tohumlarını ekmektir. Rabbin kutsal sözünü ekmek, duyurmak bana düşen görevdir. Bu dünyada hem buğday hem de delice yan yana büyümektedir. Tabii ki mecazi anlamda konuşuyorum. Şu anda Tanrı'nın yeryüzündeki hükümranlığı ile ilgili konuşuyorum. İsa Mesih'in kendi halkı tarafından reddedildiği ve çarmıha gerildiği zaman ile onun tekrar dünyamıza bir kral ve bir yargıç olarak geleceği gün arasındaki zaman döneminden söz ediyorum. Yani içinde yaşamakta olduğumuz bu çağdan söz ediyorum. Bu benzetmede Mesih'in kilisesi resimlenmiyor. Belki de diyeceksiniz ki bu benzetmede şimdiki düzenli kilisenin resmini görebiliriz. Evet, bu açıdan haklısınız ama günümüzün organize edilen kiliseleri onun yani Rabbin asıl kilisesi değildir. Kiliseye giden herkes ona ait değildir. Hristiyan dünyası Hristiyanlığı yaşamıyor. Kiliseye giden herkes dediğim gibi ona ait değildir. Onun gerçek kilisesi yani İsa'nın gerçek bağlıları her zaman açıkça göremediğimiz kendisinin çağırdığı kişilerden oluşan topluluktur. Görünmeyen diyorum ama aslında bu tam doğru bir ifade değildir. Sadece organize edilmiş kiliseye üye olan herkesin doğru kiliseyi oluşturmadığını belirtmek istiyorum. Görünmeyen derken imanlının kilisede görünmez olduğunu ifade etmek istemiyorum. Gerçek kilise gerçek Mesih inanlılarının oluşturduğu bir topluluktur. Hangi topluluğa ait oldukları önemli değildir. Önemli olan yeniden doğuşa sahip olup bunu hayatlarında sergiliyor olmalarıdır. Gerçek imanlı Rab İsa Mesih'e iman etmiş, onu seven ve onun kutsal sözünü seven kişidir. Birisinin gerçek bir Mesih imanlısı olup olmadığı buna dayanır. Buğday ile delicelerin yan yana büyümekte olması sizi tedirgin etmesin kardeşim. Bir gün Rab orağını bunların köküne vuracak ve deliceleri buğdaylardan ayırıp deliceleri yakacaktır. Bu görev bana düşmediği için Rab'be şükrediyorum çünkü ben yanlışlıkla deliceleriyle birlikte buğdayı da sökeceğimden korkuyorum. Şimdi hardal tohumu benzetmesine geldik. Bu benzetmede farklı bir tohum görüyoruz. İsa onlara yine başka bir simgesel öykü anlattı. Göklerin hükümranlığı bir hardal tohumuna benzer. Adamın biri onu alıp tarlasına eker. tüm tohumların en küçüğü olmasına karşın gelişince bitkilerin en büyüğü olur. Ağaçlaşır öyle ki göğün kuşları gelip dallarına tünerler. Matta 13, 31, 32. ayetler. Yine söylemeliyim ki hardal tohumu kiliseyi ya da bireysel olarak Mesih imanlısını temsil etmez. Genelde imanlıyı temsil etmek için kutsal kitapta meyve veren ağaçlar örnek olarak kullanılır. Hardal sadece yemeğe tat veren bir şeydir ve gıda açısından fazla bir değeri yoktur. Vitaminle dolu buğday tanesine benzemez. Et üzerine sürüldüğünde ağza hoş bir tat veren bir şeydir. Yani insan hardal ile beslenemez. Hardal ağacı küçücük bir ağaçtır. Örneğin servi ağacı gibi büyük olamaz. Küçücük bir bitkidir. Çalı gibi susuz yerlerde kolayca büyür ve gelişir. Hardal tohumu tohumların en küçüğüdür. Bugün hardal tohumundan daha küçük bir tohum olduğunu söyleyenler vardır. Peki öyleyse Rabbis'e tohumların en küçüğü derken neyi kastetti? Bence İsa'yı dinlemekte olan o zamanın insanlarının bildiği tohumlar arasında en küçük olanı hardal tohumuydu. Bence hardal tohumu o cins bitkiler arasında en küçük tohumdur. Gerçekten çok küçük bir tohumdur ama büyüdüğü zaman bitkiler arasında en büyük olanıdır. Bir ağaç olur, şöyle ki dallarına birçok kuşlar gelip konar. Bu küçücük tohum aslında bir baharat bitkisi gibi küçük bir bitki olarak büyümesi gerekirken, kuşların gelip dallarında konabileceği kocaman bir ağaç oluyor. Bu benzetmede Hristiyanlığın dıştan nasıl geliştiğini resimler. Maya benzetmesi ise Hristiyanlığın içten nasıl geliştiğini dile getirir. Evet, biliyoruz ki kilise dünyayı Mesih inancına getiremedi ama dünya üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Mesih inancının ulaştığı ve kök saldığı her yere Hristiyan dünyası denilir. Bu benzetmede organize edilmiş kilisenin dıştan nasıl büyüyüp geliştiğini görebiliriz. Kilise ve dünya korkunç bir şekilde birbirine karışmış durumdadır. Kilise içindeki insan ile dünyadaki insan çok kez birbirinden ayırt edilemez. Günümüzde her ikisi de aynı şekilde davranıp aynı yaşam şeklini sergilemektedir. Dostum, Mesih imanlısı dünyada tuz olarak etkisini göstermelidir. Bir hardal tohumu olmamalıdır. Göğün kuşları bu hardal ağacının dalları üzerine konup orada pineklerler. Yine bazı kişiler kuşların Hristiyan dünyasının çeşitli mezhepleri olduğunu söylerler. Rabbimizin anlattığı ilk benzetmeye bakarsak orada ise kuşların şeytanı temsil ettiğini söyledi. Bundan dolayı bu hardal tanesi benzetmesindeki kuşların da iyi bir şeyi temsil etmediğinden emin olabiliriz. Tersine kötüyü temsil ettiğini varsayabiliriz. Ekinci ve tohum benzetmesinde yol kenarına düşen tohumları gelip kapan kuşlardı. Rab ise bu kuşların şeytanı temsil ettiğini belirtiyordu. Ne yazık ki Hristiyan dünyası günümüzde pis kuşlarla doludur. Şimdi maya benzetmesine geldik. Maya benzetmesi bu bölümün, yani Matta 13. bölümün kilit benzetmesidir. Çok önemli bir benzetmedir ve diğerleri buna dayanır. Bu nedenle bu benzetmeyi anlamak oldukça önemlidir. Daha önce de dediğim gibi Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısı kutsal kitabın anahtar kitabıdır. İkinci olarak söylemem gerekir ki bu kitabın 13. bölümü Matta'ya göre yazılan müjdenin anahtar bölümüdür. 33. ayet ise bu bölümün ana ayetidir. Yani burada Matta 13-33 ayetinde kutsal kitabın en önemli ayetini görebiliriz. Şimdi bu ayette bize sunulan öğretinin ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışalım. İsa onlara başka bir simgesel öykü anlattı. Göklerin hükümranlığı maya gibidir. Bir kadın onu alıp 3 ölçek unun içerisine koydu. Böylece tüm hamur mayalandı. Göklerin hükümranlığı mayaya benzer. Sadece bunu söylemediyse, bir kadının alıp sakladığı mayadan söz etti. Nerede sakladı? Ölçtüğü un içerisinde. O zaman sormalıyız, maya neyi temsil eder? Bazıları mayanın müjdeyi temsil ettiğini söylerler. Aslında bu şekilde yorumlamak çok yanlıştır. Ve kutsal kitabı ciddi bir şekilde çalışan birisi bunu hemen fark etmelidir. Kutsal kitabın hiçbir yerinde maya iyi bir şeyi simgelemiyor. Prensip olarak her zaman kötüyü simgeler maya. Maya sözcüğü kutsal kitapta 98 kere geçer. Eski antlaşmada 75 kere, yeni antlaşmada ise 23 kez bu sözcüğe rastlarız. Her keresinde kötü bir şeyi temsil etmek için kullanılır. Kutsal kitap uzmanlarından birisi, Yahudilerin kutsal yazı öğretmenleri de mayayı her zaman kötülüğün simgesi olarak gördüler dedi. Eski antlaşmada Rab'be sunulan sunularda mayanın bulunması kesinlikle yasaktı. Yeni antlaşma yazılarında Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi, Ferisilerin ve Sadükilerin mayasından sakınmalarını öğrencilerine söyledi. Haberci Pavlos da kötülüğün mayasından söz etti. 1. Korintoslar 5:8'de. Kutsal yazılarda kullanılan simgeler çelişki içerisinde olamaz. Aynı simge değişik yerlerde, değişik anlamlarda kullanılmıyor. Burada madde 13. bölümde de maya iyi bir şey için kullanılmıyor. Bundan emin olabiliriz. Maya müjdeyi simgelemiyor, simgeleyemez de. Aslında müjdeyi simgeleyen undur. Maya unun içinde saklıdır. Bunu nereden biliriz? Çünkü un buğday tanelerinden, buğday tohumundan yapılır. Rab ise önceki benzetmede yani tohum ve ikinci benzetmesinde bize buğday tohumu Tanrı'nın sözünü temsil eder demişti. Şimdi aklımızda tutmamız gereken bir şey vardır. Bu benzetme İsa'nın yeryüzündeyken insanlarca reddedilişi ile ikinci kez dünyaya kral ve yargıç olarak geleceği gün arasına sıkışan zaman döneminde Tanrı sözüne ne olacağını resimler. Madem ki un Tanrı sözünü simgeler, bu benzetmede una ne olduğuna dikkat edelim. Bir kadın geliyor ve mayayı alıp unun içerisine saklıyor. Burada bu işi yapan bir kadındır ama kadınları kesinlikle suçlamak istemiyorum. Bu benzetmede gösterilen her unsurun bir anlamı olduğunu varsayamayız. Şimdi bunu sormak isterim. Un Tanrı sözünü temsil ediyorsa bu kadın mayayı neden Tanrı sözünün içerisine saklıyor? Neden onu açıkça unun içerisine koyup da unu mayalamıyor? Yani bu işi gizlide yapıyor. Tanrı sözü yani müjde her zaman açıkça duyurulmalı. Dam üstünde insanlara bağırarak duyurulmalıdır. Maya kötünün simgesidir kardeşim. Ve kadın mayayı yani kötü olan bir şeyi alıp iyi olanın içerisine, Tanrı sözünün içerisine saklıyor. Bu durumu tüm gerçekleriyle günümüzde de görebiliriz. Sapınçlara, yanlış öğretilere, tarikatlara bakarsak göreceğiz ki her biri Tanrı sözünü asla devre dışı etmiyor. Hatta şeytana ve cinlere tapanlar bile bir haliyle Tanrı sözünü yanlış da olsa kullanıyorlar. Her türlü yanlış öğretiyi insanlara aşılayan sahte öğretmenler Tanrı sözünü kullanıyorlar. Ama nasıl? Söze maya katarak. Maya ne iş yapar? Maya öyle bir maddedir ki köpüklenme yapar, şişirir, içine girdiği maddeyi olduğundan başka gösterir. Ekmek yapımında una katıldığı zaman hamuru şişirir. Bakın, ekmeği sadece şişirmekle kalmaz, aynı zamanda ona güzel bir tat da verir. Bu nedenle birçok kişi kültlerin sunduğu yaşam tarzını cazip bulur. Yani sahte öğretilerin, yanlışların. Mayasız ekmeğe gelince doğal haliyle o kadar lezzetli değildir. Ancak maya gerçekten ona lezzet verir. Bir pasta yaparsanız, hamuru hazırlarken ona mayayı katarsınız. Biraz bekledikten sonra o hamurun şiştiğini, kabardığını görürsünüz. Hamur belli bir düzeye kadar şiştiği zaman onu fırına koyarsınız ve böylece mayanın etkisini kesip pastayı pişirirsiniz. Mayalanmış hamuru engellemezseniz şiştikçe şişer, sonunda hamur diye bir şey kalmaz. Tümüyle mayalanıp bozulur. Yani yenilecek bir durumu kalmaz. Maya her zaman kötülüğü simgeleyen bir şeydir. Bunu unutmayalım. Bu benzetmeden anlayabileceğimiz bir ders vardır. Kilise içine yanlış bir öğreti sokulursa, sonunda kiliseyi tümüyle sapınca götürecektir. Evet, göklerin hükümranlığı maya gibidir. Bir kadın onu alıp 3 ölçek unun içerisine koydu. Böylece tüm hamur mayalandı. Rabbi İsa Mesih'in kendisi şöyle dedi: size şunu söyleyeyim, onların hakkını ivedilikle koruyacaktır. Yine de insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Luka 18 ayet 8. Bu ayette dile getirilen insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı sorusu, eski Grekçe'de olumsuz bir yanıt verilmesini gerektirir. Yani İsa ikinci kez yeryüzüne döndüğünde gerçek iman bulmayacaktır. Kilise tamamıyla sapınç içerisinde olacaktır. Aynı zamanda elçi Pavlos genç öğrencisine yazarken şöyle dedi: öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. 2. Timoteos 4:3. Kilisenin tümüyle sapınç içerisinde olacağı vahiy kitabında Laodikya'daki topluluğun meleğine yaz: amin, sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının öz kaynağı şöyle diyor: senin yaptıklarını biliyorum, ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne de soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun. Ama zavallı ve acınacak halde yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Bunun için zengin olasın diye benden ateşle arıtılmış altın giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler, göresin diye de gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum. Ben sevdiklerimin hepsini azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel ve tövbe et. Vahiy 3, 14, 19 ayetler arası. Bunların tümünü İsa Mesih simgesel öyküler kullanarak topluluğa anlattı. Simgesel öykü kullanmadan onlara bir şey anlatmadı. Bu peygamber aracılığıyla konuşulan şu söz yerine gelsin diyordu: ağzımı simgeler kullanarak açacağım, dünyanın kuruluşundan bu yana kapalı kalmış gerçekleri konuşacağım. Matta 13, 34, 35. ayetler. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalan şeyleri dile getireceğim. Bu ifadeyi tam olarak anlamayız, anlayamıyoruz. Rabbimiz burada bize yepyeni bir gerçeği duyuruyor. Şimdi bu benzetmelerde açıkladığı gerçekler daha önce eski antlaşma yazılarında hiç açıklanmamıştır. İsa toplulukları gönderip eve gitti. Öğrencileri gelip bizi tarlada büyüyen deliceler simgesi konusunda aydınlat dediler. Matta 13 ayet 36. Şimdi İsa toplulukları yerlerine göndermiş ve kendi öğrencilerini çevresine toplamıştır. Onlara deliceler benzetmesinin yorumunu verecektir. Bunu daha önce açıklamıştım ama yine de bu ayeti bir kez daha okuyalım. O da şöyle yanıtladı: İyi tohum eken insanoğludur. Tarla dünyadır. İyi tohum hükümranlığın oğullarıdır. Deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Bunları eken düşmana gelince o iblistir. Biçim günü çağın sonudur. Biçiciler de meleklerdir. Bu olayda deliceler nasıl toplanıp yakıldıysa, çağın sonunda da tıpkı öyle olacaktır. Matta 13, 37, 40 ayetler arası. Bu ayetlerde Hristiyan dünyasının durumunu tam olduğu gibi görebiliriz. Rabbimiz gelecek günlerle ilgili verdiği peygamberlik sözlerinin hiçbirinde hata yapmadı. Yerine gelmesi gereken sözlerin hepsi de tam anlamıyla yerine gelmiştir. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, hükümranlığından ket vuranlarla yasaya uymayanları toplayıp yanan ocağa atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. O vakit doğru kişiler babalarının hükümranlığında güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Matta 13, 41-43 ayetler. Görüyorsunuz değil mi değerli dinleyicilerimiz? İleride kurulacak olan bin yıllık egemenlik döneminde kötülük başını alıp gidecektir. Ama merak etmeyin, sonunda Rab bunu da kaldıracaktır. İnanılmaz bir şey. Bu sert sözler en yumuşak huylu, en alçak gönüllü birisinin, Rabbimizin ağzından çıktı.